Ayrım 26, sayfa 165. François Truffaut. 6 Şubat 1932, 21 Ekim 1984. Milliyeti Fransız. Burcu Kova. En önemli filmleri: 400 Darbe 1959, Jules Rejim 1962. Sözün özü: sinema severler hastalıklı insanlardır. Truffaut, dünya sineması semalarında ışıldayan en parlak yıldız olmayabilir. Ancak başka hiçbir yönetmen filmleri onun kadar sevmemiş ya da sinemanın zengin tarihinin kıymetini onun kadar bilmemiştir. Film fanatiği, sinemacı, tipolojisi Quentin Tarantino sayesinde tekrardan havalı hale gelmeden uzun yıllar önce, François Truffaut, işgal altındaki Paris'in ihtişamlı sinema salonlarına kaçak giren, hiç koku saplantılı, hırpani bir yeni yetmeydi. Ve bu velet büyüdüğünde dünyanın her yerindeki sinefiller tarafından sevilen, uluslararası düzeyde bir autöre dönüşmeyi başarmıştır. Daha geniş izleyici kitlelerin kalbinde ise hep Spielberg'in Üçüncü Türden Yakınlaşmalar filmindeki çılgın Fransız bilim adamı olarak saygın bir yeri olacaktır. Parisli bir hafif meşrebin çocuğu olarak dünyaya gelen Tüfü, biyolojik babasıyla hiç tanışmamıştır. Annesi ve yeni üvey babası, mimari teknik ressam Ronald Tüfü, onu 10 yaşına kadar bakması için anneanneyi bırakarak esasen terk ederler. Üçü tekrar bir araya Paris Almanlar tarafından işgal edildikten sonra gelir. Çekirdek aile Paris'in fuhuş merkezi olan Pigalle'da küçücük bir dairede oturmaya başlar. İşte küçük François'nın hayat kadınlarına duyduğu ömür boyu sürecek olan ilgisi ilk orada başlar. Bu kadınlar daha sonra pek çok filmde önemli karakterler olarak karşımıza çıkacaktır. Genç Tüfü evde mutlu değildi. Esasen işler acısı bir haldeydi. Ebeveynlerinin saplantı derecesindeki dağcılık merakını paylaşmıyordu ve onların tırmanışa gittiği hafta sonlarının çoğunu akrabalarının yanında geçiriyordu. Yıllar sonra bile üzerlerinde şortlar ve sırt çantalarıyla eve dönüşlerini hala gözümün önünde diye hatırlayacaktı o günleri. Komşuları tüfüleri kaçık ama zararsız bir çift olarak görürken, François anne ve üvey babasına karşı o kadar da sevecen duygular beslemiyordu. Ebeveynlerim benim için herhangi iki insandan öte bir şey ifade etmiyor diye yazmıştır. Tamamen şans eseri benim anne ve babam olmuş olmaları, onları benim için iki yabancıdan daha ötesi yapmıyor. Sürekli tek başına olan ve içinde bulunduğu durumdan yana yakıla bir çıkış arayan Tüfü, sonunda aradığı çıkışı mahallenin sinema salonunda bulur. Kaçak olarak filmlere girip kendini sinemanın büyüsüne tamamen kaptırabilmek için perdenin en öndeki sıraya kurulurdu. Perdeye bu kadar yakın oturmak zaman zaman midesini bulandırsa da bu bulantı esasen sadece duyduğu heyecanı arttırıyordu. Her gün 3 tane film izlemeye yemin etti. 13 yaşına geldiğinde seyrettiği film sayısı 4000'i geçiyordu. Seyrettiği her film hakkında yazdığı bir günlük tuttu ve en sevdiği yönetmenlere dair notlar aldı. Onu en çok Amerikan sineması büyülemekteydi. Özellikle de Alfred Hitchcock, Howard Hawks ve Hollywood'un altın çağının diğer öncü yönetmenlerinin tutkulu bir hayranı oldu. Tek başına uzun süredir sürdürdüğü çalışmaları, çok geçmeden bir şeyler organize etme arzusu doğurdu. Genç Tüfü, üvey babasının daktilosunu yürütüp, satarak, elde ettiği parayla kendisi gibi film tutkunlarını bir araya gelip, hararetli tartışmalar yapması için kendi sinema kulübünü kurdu. Bu hırsızlık olayı karşısında küplere binen Ronald Traff, ceza olarak üvey oğlunu bir ıslah evine kapattırdı. 6 ay boyunca ıslah evinde kalan Tüfü, burada da film çalışmalarını sürdürmeye çalıştı. Ailesinden kendisine Reçelle, Charlie Chaplin ve Orson Welles hakkında hazırlamış olduğu tüm dosyaları getirmelerini istedi. Isla evinin yöneticileri ise bu film manyağı gencin sonunu anlamakta zorlanıyordu. Başta Tüfü'ye sapkın eğilimli psikomotor dengesizlik tanısı koysalar da daha sonra dengesiz yapısının travmatik aile ortamının bir sonucu olduğuna hükmettiler. Tüfü'ye sempati duyan bir danışman, onun ünlü Fransız film eleştirmeni André Bazin ile tanışmasına ön ayak oldu. Ki ileride bu tanışıklığın onun için çok büyük faydaları olacaktı. Ancak Tüfü'nün evvela kendi içindeki şeytanı dizginlemesi gerekiyordu. O günlerdeki hissiyatı, gökyüzüne uzun zaman bakamıyorum. Çünkü geri dönüp tekrardan yeryüzüne baktığımda dünya bana korkunç bir yermiş gibi geliyor diye açıklamaktaydı. 1950 yılında 18 yaşındayken kolunu bir jiletle tam 25 kez keserek kendini öldürmeye kalktı. Bu başarısız intihar girişiminden kısa süre sonra Fransız ordusuna yazılan TÜFU Saigon'a sevk edildi. Fakat askeri bir yaşam biçimi için hiç de uygun değildi. Bu aptalca hatasının farkına varıp kaçmaya çalışsa da yakalanıp askeri cezaevine atıldı. Dengesiz bir karaktere sahip olduğu gerekçesiyle terhis edilen TÜFU, Paris'e döndü ve ikinci kez kendini öldürmeye çalıştı. Sadece sinema dünyasında bir iş onu hayatta tutabilirdi. Bayezid ile olan bağlantısını kullanan TÜFU, bu sayede etkili sinema dergisi, Cahiers du Cinéma için eleştiri yazıları kaleme almaya başladı. Çok geçmeden dergide ipleri eline alan TÜFU, yayınladığı derinlikli ve iğneleyici eleştiriler ile 1950'lerin Fransız sinema dünyasını yerle bir etti. Bir sinema eleştirmeni olarak uzun ve başarılı bir kariyere sahip olması işten bile değildi. Fakat TÜFU'nun kalbinde yatan asıl aslan kendi uzun metraj filmlerini çekmekte. Bu hayalini 1959 yılında Paris'te yalnızlık ve umutsuzluk içinde geçen çocukluk yıllarıyla yoğurduğu yarı otobiyografik başyapısı 400 darbe ile gerçekleştirdi. Bu film TÜFU'ya Cannes'ta en iyi yönetmen ödülünü getirdi ve sinema dünyasında son derece etkili olan Fransız yeni dalga akımının ortaya çıkmasında da çok önemli bir rol oynadı. TÜFU toplamda 25 film çekerek kariyerinin başında kendisine koyduğu 30 film çekme hedefinin sadece 5 film gerisinde kaldı. Jules ve Jim ve Akademi ödülünü kazanan Güneş'te Gece, uluslararası arenada en çok sükse yapan filmleri oldu. Ufak tefek yönetmenin filmler söz konusu olduğunda duyduğu bulaşıcı heyecan ve açık bir şekilde yaymaya çalıştığı auteur sinema ideali, aralarında Üçüncü Türden Yakınlaşmalar filminde Fransız yönetmeni UFO uzmanı Claudio Lecombe rolünü veren Steven Spielberg'in de bulunduğu yeni bir kuşak yönetmene ilham vermiştir. 1983 yılında son filmini tamamladıktan kısa bir süre sonra beyin kanseri teşhisi konulan TÜFU 21 Ekim 1984'te hayata gözlerini yumdu. Küçük Aşk Böceği. Patolojik derecede kadınlara düşkün olan TÜFU, sinema tarihinin en hareketli yönetmen yataklarından birine sahip olmakla ün salmıştı. Jean Moreau, Julia Christie, Fanny Arbat ve Jacqueline Bisset yıllar içinde TÜFU'nun yatak odasını ziyaret eden büyüleyici başrol oyuncularından sadece birkaçıdır. TÜFU, çiftleşme oyununda kural tanımıyordu. Cazibeli aktrislerle birlikte olduğu gibi uygun fiyatlı hayat kadınlarıyla da yatıyordu. Hem Catherine Deneuve hem de ablası François Dorlac ile ilişki yaşadı. Şehvet dolu emellerinin önünde yaş da bir engel teşkil etmiyordu. Hem Çalıntı Öpücükler'in kadın başrolü 19 yaşındaki Claudio Jade ile hem de 20 yaşında Sevda'nın 17 yaşındaki yıldızı Mario François Pissière ile yatmıştır. Üstelik bu zamparalıklarının çoğunu en sonunda 1965 yılında 6 yıllık evliliklerinin fişini çeken karısı Madeleine Morganstern de burnunun dibinde gerçekleştirmiştir. TÜFU'nun Galyalı yakışıklılığını ve bir dahi olarak saldığı ün, kadınlar konusunda bahtının bu kadar açık olmasını ancak bir yere kadar açıklamaktadır. 1,69 boyundaki Casanova aşırı derecede utangaçtı ve yanlarındayken heyecanından tırnaklarını yemesi kadınlar tarafından karşı konulamaz derecede çekici bulunmaktaydı. TÜFU'nun başka erkeklerle zaman geçirmekten nefret etmesinin de kadınlarla yakınlaşması konusunda faydası olmuyor değildi. Bir keresinde hayatta bir erkekle akşam yemeği yemem bile demiştir. Bu benim Hitler ve Sartre olan ortak noktam. Akşamları etrafımda erkeklerin olmasına katlanamıyorum. Akşam benim için mahrem bir yerde geçirilen özel hayat demektir. İki auteur çarpışınca. Fransız yeni dalga akımının İkiz devleri TÜFU ve Jean-Luc Godard bir zamanlar birbirlerine çok çabuk ısınıp arkadaş olmuşlarsa da 1970'lerde araları fena şekilde bozulmuştur. Aralarındaki husumet kendisine Maoist bir devrimci olarak yeni bir imaj yaratan Godard'ın bir mektup yazarak TÜFU'yu alaycı bir şekilde sabahları iş adamı, öğleden sonra ise şair, yani çıkarları için davalarına ihanet etmiş olmakla suçlamasıyla başladı. Kendisini gerçekten olduğu gibi ifade edebildiği tek bir film yapabildi. O da 400 Darbe diye saydırmaya devam ediyordu. O filmden sonra Yaptığı tek şey hikaye anlatmak oldu. Tüfü bir süre kendisini tuttu ve bu suçlamalara karşılık vermedi. Ta ki Gedoart 1973 tarihli Güneşte Gece filmini yerin dibine batırıp bir de ona yalancı yaftasını yakıştırana kadar. İncinmiş yönetmen artık kendisini daha fazla tutamadı ve eski arkadaşına bir mektupla cevap verdi. Ben her zaman gerçek militanları temizlikçi kadınlara benzetmişimdir. Her ikisi de kimse tarafından takdir görmeyen, gündelik ve yapılması gereken işleri yerine getirir. Fakat sen daha çok Ursula Andress gibisin. Happy topu 4 dakika. Tam da flaşların patlaması için yeterli bir süre için ortaya çıkıp, arkanda yine kendine hizmet eden bir gizem bulutu bırakıp gözlerden kaybolmaktasın. Birkaç yıl sonra Tüfü, Gedoart'ın sıradaki otobiyografik filmi için güzel bir isim önerdi. Ben hep boktan biriydim. Sevgili babacığım, Tüfü bir defasında çok sevdiği Amerikan kara filmlerinin yaraşır bir şekilde 1932'de doğumundan kısa bir süre önce annesini terk eden öz babasını bulması için bir özel dedektif tutmuştu. Sonunda babasının Fransa'nın doğusunda küçük bir kasabada yaşayan evli bir Yahudi dişçi olduğu ortaya çıktı. Kaderin cilvesine bakın ki Tüfü'nün yakın dostlarından biri İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin Fransız sinema endüstrisinden atılmasını dillendirecek kadar aleni bir Yahudi düşmanı olan film eleştirmeni Lucien Ribet'ti. Sonunda uzun süredir kayıp olan babasını bulan Tüfü, kısa bir süre için onu gizlice takip etse de asla gidip onunla yüzleşmedi. Karısı daha sonra üvey babasına duyduğu saygı yüzünden bu şekilde davrandığını söyleyecekti. Bay eleştirmen, Tüfü'nün erken dönem film eleştirileri o kadar etkiliydi ki bu yazılar ona Fransız sinemasının mezar kazıcısı lakabını kazandırdı. Hatta bu aksi kanaat önderi Zehir Zemberek yazılarının verdiği hasardan korkularak 1958 Cannes Film Festivali'nden men edilmiştir. Her ne kadar Tüfü kendi filmlerini çekmeye başladıktan sonra tam zamanlı eleştirmenlik yapmayı bırakmış olsa da yönetmenlik kariyeri boyunca filmlerini açıklamaktan hiçbir zaman çekinmedi. Üstelik yönetmenin zehirli dilinden nasibini alanlar sadece Fransız filmleri değildi. İşte yıllar içerisinde Tüfü'nün yerden yere vurduğu Amerikan yönetmenlerden bazıları. Tüfü'ye göre Robert Altman, M.I.S.H. filminin yönetmenliğini tek kelimeyle felaket bir sonuç doğurmuştur. Altman diye yakındı Tüfü. Filmin tek bir karesinde bile kamerayı doğru yere koyamamış. Tüfü, Norman Jewison, Gecenin Sıcağında filmiyle Oscar'a aday gösterilmesini absürt bulmuştur. Norman Jewison'ın o arabanın kırmızı arka farlarını bütün o yakın plan çekimlerini yapmasına hiç ama hiç gerek yoktu diye şikayet etmiştir Fransız yönetmen. Tüfü'ye göre Mike Nicholson, Simon and Garfunkel şarkısını gereğinden fazla kullanarak The Greyhound filmini berbat etmiştir. En çok sinirimi bozan şey, bütün o müziğin her seferinde dramatizmi sekteye uğratmasıydı, derdi Tüfü. Arthur Penn, Tüfü, Bonnie ve Clyde filmi hakkındaki görüşlerini nispeten daha olumluydu. Belki de başrol oyuncusu Warner Beatty'nin bu film için düşündüğü yönetmen adayları arasında ilk sıralarda yer aldığı için böyleydi. Yine de ona göre başrolde başka bir aktör olmalıydı. Çünkü Betty ne hakiki bir masumiyet ne de herhangi bir orijinallik bulunmuyordu. Ve sakın Tüfü'ye Stanley Kubrick demeyin. 2001 bir uzay macerası Galil dahi için fazla bilim kurguydu. Açıkçası ben pek bir şey anlamadım. Çok fazla makine vardı. Her yer sarı ve kırmızı kontrol düğmeleriyle doluydu. İtiraf etmeliyim ki benim kafam hiç bilimsel çalışmıyor. Roketlere bakmak beni sıkıyor. Ayrım 26 sonu, sayfa 171.